Ayrım 12.
Ya hizmetçinin ve ev sahiplerimin önünde rezil olurum ya da istediğim gibi davranamamak için kendimi tutarım ve karşılaşmamızın ilk anının bütün tadı kaçar. Ama önceden bilirsem her şeyi en mükemmel biçimde ayarlarım. Lütfen ne zaman geleceğini yaz bana. Yastığını getirmeyi de unutma. Kalpsiz yaratık seni. Elbette şimdi sıkışırsın. Bir sürü iş var. Gustav, biletler, kitapların paketlenmesi vesaire. Gene bir hafta daha gerekecek. Dipnot, Lüksemburg'un Zürih'teki Yogese yazdığı son mektubun tarihi 4 Ağustos'tur. Tezin konusunda haber bekliyorum. Binlerce öpücük. Senin Rosa. Diyor, oradan ayrılmadan önce bana 15 franklık kadar ham ipek alır mısın? Bana bir elbise ve bir bluz. Kız kardeşime hediye edeceğim için. Birlikte. 1900-1901. Lüksemburg bazı mektuplarında kocası ve hizmetçisiyle tam teşekküllü bir ev düzeni sürdüren Alman Hausfrau izlenimi veriyorsa, bu ancak müthiş Rosa'nın başka bir bağlamda kendisinin de dediği gibi nihayet bir insan olduğundandır. Gene de ev işleri ve konuk ağırlamak onun için yorucu, yoğun bir çalışmanın ardından girişilen dinlendirici uğraşlar olmuştur. Başka bir şey değil. Yogyes 1901'de yabancı topraklarda askersiz bir kumandan gibi dolandığı Berlin'den ölüm döşeğindeki veremli kardeşini Cezayir'e götürmek üzere ayrıldı. 1902 baharında geri döndüğünde Lüksemburg'un Berlin'in nezih semtlerinden Freidnuh'da tutmuş olduğu ve gerçek bir yuva dediği apartmana taşındı. Ancak araları bozulduktan ve Yogyes apartmanın kendisine ait olduğunu öne sürmeye başladıktan sonra 75. mektup, Lüksemburg'un apartman konusunda hala aynı duyguyu taşıdığı pek söylenemez. Her şeye rağmen göçebelik artık bitmişti. Gezgincilik, evsizlik, kiralık eşyalı odalar dönemi kapanmıştı. En sevdiğim şey evde kalıp bu güzel odaları seyretmek diyordu artık Lüksemburg. Gene de çocuksuz ev öyle boş, öyle aptalcaydı ki çok yalnız hissediyorum diye yazacaktı Cezayir'e. Bir çocuğum olsa hayata geri dönebilecekmişim gibi geliyor bana. Bu arada hiç olmazsa bir köpek ya da kedi alsam diyorum. 3 Ocak 1902. Aralarındaki yakınlık çözülmeye başlamıştı. Lüksemburg bir yavru köpek edindi ve Yogyes'e Puk annesine bir an olsun rahat bırakmıyor diye mektuplar yazmaya başladı. 31 Temmuz 1905. 1905 Rus devrimini izleyen yıllarda Lüksemburg SPD içinde ulusal bir kimlik kazandı. Ancak radikal Marksist bir politikacı olarak SPD'nin tutucu kanadı ile ilişkisi gün geçtikçe daha güçleşiyordu. Bir engel değildi bu. Kişisel sataşmaları aldırdığı yoktu. İster eteklikli siyaset desinler, ister onu huysuz kadın ya da köksüz Yahudi diye nitelesinler, o savaşımını bazen tek başına ama kesintisiz sürdürüyordu. Şunu iyice kafana yerleştir ki diye yatıştıracaktı kızgın Yogyes'i. Ne şimdi ne de bir başka zaman beni bu tür pisliklere cevap vermeye zorlayamayacaklar. Cevap vermek aşağılaşmayı kabul etmek olur. Bu bir kapris bile olsa cevap vermeyi reddediyorum. Lütfen sevgili, kendimi savunmak için ciltler dolusu yazı yazmamı salık vermekten vazgeç. Bu tür savunular bir iki sözcükle yapılabilir, daha da iyisi hiç yapmamaktır. 5 Aralık 1899. Polonya'nın Almanya'ya bağlı kesiminde incelemelerini sürdürüyor, Cezayir'e artık Polonya'daki en popüler ad benimki diye haberler gönderiyordu. 22 Ocak 1902. Mainz, Münih ve Jena'da ZPD'nin Paris, Brüksel ve Amsterdam'da Sosyalist Enternasyonel'in kongrelerine katılıyordu. Yazıları Leipziger, Volsensund'da birkaç ay yayın yöneticiliği görevini paylaşarak yürütecekti ve Nüzet'te düzenli olarak yayınlanıyor. Partinin yayın politikasına ilişkin etkinliği gün geçtikçe artıyordu. Düzinelerle konuşma yapıyor, konferanslar veriyor, makaleler, broşürler yayınlıyordu. 1900-1905 arasında toplam 200. Leipziger Volksstund'da yayın yöneticiliği kendisine önerilmiş ancak anlaşılan parti polemiği konusunda bardağı taşırır korkusuyla gerçekleşememişti. 50. mektup, 6. dipnot. 1904'te Rus Sosyal Demokratlarının Örgütlenme Sorunları adlı yazısıyla Lenin'in izlediği siyasete ilişkin bir polemik başlatmıştı. Avrupa sahnesinde Lenin'in siyasal dehasının ilk farkına varanlardandı. Bolşeviklerin hem destekçisi hem de eleştirmeniydi. Devrimin amaçları ve araçları konusundaki farklı görüşleri Lüksemburg ile Lenin'in birbirlerine duydukları saygıyı etkilememiştir. Lenin dün geldi ve iki gün içinde beni 4 kez ziyaret etti diye yazacaktır Lüksemburg daha sonraları Konstantin Zetkin'e. Onunla konuşmak büyük bir zevk, bilgili ve anlayışlı ve yüzü o bakmaya doyamadığım çirkin yüzlerden. Şubat 1912. Lüksemburg'un başlattığı polemik Lenin'in bir yıllık yönetiminin bir değerlendirmesini de içererek 1918'e kadar sürdü. Bu yazılar Lüksemburg'un ölümünden sonra 1922'de Die Russische Revolution adı altında yayınlanmıştır. Lüksemburg'un çıkar çıkmaz hayatı en uç noktasına kadar yaşamaya karar verdiği ilk hapishane tecrübesi de 1904 yılına rastlar. 57. mektup. Lüksemburg bir konuşmasında İmparator 2. Wilhelm'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanacaktır. Ama Jogues'in ruhsal intiharına karşı verdiği mücadele onu imparatorla giriştiği savaştan çok daha fazla yıpratıyordu. Rusya'daki 1905 devriminin kısa zamanda Polonya'ya sıçraması, Jogues-Lüksemburg ilişkisinin yaklaşmakta olan bunalımını erteledi. Jogues, Polonya'nın Avusturya'ya bağlı kesimindeki Krakow'a geçti. Üçe bölünmüş olan Polonya'nın kesimleri arasında Rus, Prusya ve Avusturya sınırları vardı. Orada SDK Pil'in yayın organı olan Kızıl Bayrağı ve yayın yöneticiliği üstlendiği savaş alanından örgütledi ve denetledi. Rusya'ya bağlı Polonya kesimine yasak yayınların sokulması ve dağıtımı işlerinde üstlendi. Girmesi yasak olduğu halde sık sık geldiği Varşova'da parti güçlerini harekete geçirdi. 1893'te 200 olan SDK Pil üyelerinin sayısı 1906'da inanılmaz bir artışla 30 binlere ulaştı. 5 yıllık zorunlu eylemsizlikten sonra Jogues yeniden işinin başındaydı. Kendi savaş alanına Lüksemburg'un karışmasını önlemek için sınırlarını büyük bir kıskançlıkla örüyordu. Berlin'de sabrı tükenmiş, kızgın sözcükler yağdırıyordu Jogues'e. Kraskova ne yaptığını lütfen artık söyler misin diye soruyordu Lüksemburg 30 Nisan. Bana 2 satır yazmak için 1 dakika olsun ayıramaz mısın 4 Mayıs? Polonya'da ve Krakow'da neler olup bittiğini ben hiç öğrenemeyecek miyim 28 Haziran? Yakarışları cevapsız kalıyordu. 1905 devrimi Lüksemburg'la Alman sosyal demokratlarının arasındaki uçurumu, devrimci olmakla salt ahkam kesmek arasındaki uçurumu açığa çıkardı. Köprü kurulamayacak bir uçurumdu bu. Lüksemburg'un ne zaman Rus devriminden ders alacaksınız sorusu, Asyalılardan bir şeyler öğrenmeye hiç de niyetli olmayan Almanların suratına indirilmiş bir tokattı neredeyse. Lüksemburg'un devrimi tarihsel bir gereklilik olarak görmesine karşılık, SPD devrime felsefi, soyut bir sorun gözüyle bakmaktaydı. Son sahnesinin Alman Komünist Partisi'nin kuruluşunu içinde oynayacağı yalnızlık dört bir yanını kuşatmaktaydı. Kişisel yaşamında da bir teselli bulamıyordu Lüksemburg. 1905 Ağustos'unda haber vermeden Krakow'a gitmesi, Jogues tarafından işleri düzelteyim derken bana süprüntü muamelesi ediyorsun diye azarlanmaktan başka sonuç vermemişti. Lüksemburg'un hayatına V diye söz ettiği bir adam girdi. 62. mektup. Belki de Jogues'i biraz olsun sarsmak umuduyla girişilmiş bir ilişkisiydi bu. Gerçekten de Jogues Eylül'de işleri düzeltmek için Berlin'e geldi ancak 1907'de tam anlamıyla bitecek olan ilişkinin ayrılık aşamasına da böylece gelinmiş oldu. 1905 Aralık'ında Varşova'ya Jogues'in yanına gidene dek Lüksemburg ondan hep geçmişi unutmasını, gününü yaşamasını, kendini kahretmekten vazgeçmesini isteyecekti. 1906 Mart'ında Lüksemburg ve Jogues takma adlarla kalmakta oldukları Kontes Walewska'nın pansiyonunda Çarlık polisi tarafından tutuklandılar. Haziran'da Lüksemburg kefalet karşılığı salıverildi ve 3 ay Finlandiya'da kaldıktan sonra Lenin'le sıkı temas halindeydi. 1906 sonbaharında eve Berlin'e döndü. 8 yıl kürek mahkumiyetine çarptırılan Jogues kaçıp 1907 Nisan'ında aynı eve döndüğünde oranın artık kendi evi olmadığını öğrenecekti. 43. mektup. Mainz, Cuma gecesi 21 Eylül 1900. Biriciğim, sevgilim, altınım. Sonunda birkaç satır yazabiliyorum. Parti kongresi SPD bugün öğlen de bitti. Erken bir akşam yemeğinden sonra Ren üzerindeki nehir gezintisine katıldım ve biraz önce otele döndüm. Gazetelerden izlemiş olmalısın. Gümrüklere ilişkin siyaset sorunu beni hayli uğraştırdı. Calver'in konuşması tam anlamıyla bir rezaletti. Dipnot: Richard Calver, iktisatçı, SPD önde gelenlerinden, sonunda sağ kanatta karar kılmıştır. Ben ondan hemen sonra ve hiç hazırlıksız konuştum ama öyle kızmıştım ki konuşma çok iyi oldu. Sonra bana bulaşmamaya özen gösteren Volmar'ın ardından konuştum. Dipnot: George von Volmar, SPD içindeki sağ kanadın önde gelenlerinden. Volmar'ın başlıca önerisi sonunda geri çevrildi, benimkilerin hepsi onaylandı. Bebel ve ötekiler Volmar köpürdü diyorlar. Perşembe bütün gün ve bugün öğleye kadar migren yüzünden yataktan çıkamadım. Bu yüzden de yerel seçimler tartışmasına katılmadım. Neyse ki kötü bir izlenim uyandırmadı bu. Singer'le, dipnot, Paul Singer, Alman Sosyal Demokratların örgütleyici ve liderlerinden. Ledebur'la ve Berlinilerle aynı doğrultuda oy kullandım. Sonuç olarak bizim hareketin parti kongresinden ziyadesiyle memnun kalması gerekir. 1. Uluslararası politika tartışmasının bizim zaferimizle sonuçlandığı kesin, Singer bile kabul etmek zorunda kaldı. 2. Gümrükler tartışmasını da bizim kazandığımızı sanırım söylemeye gerek yok. 3. Yönetim kurulunda Berlin için 2 sandalye daha kazandık. Ben şahsen çok yararlandım. Bizim siyasetimizi bir tek ben sonuna kadar savundum. Singer benim için çıldırıyor. Delegelerin birçoğu Calver'i canlı canlı yedim diye ve uluslararası politika konusundaki tutumumdan dolayı beni kutladılar. Almanya'nın bütün büyük kentlerinde konuşmak üzere çağrılar aldım. En önemlileri Frankfurt, Main, Mainz, Fürth ve Nürnberg'den. Yani Güney Almanya'dan. Bir de Bochum'dan. Eiser yemekte Almancayı mükemmel bir biçimde kullandığımı, Herzfeld de ona katılıyor ve üslup açısından kongredeki en iyi konuşmacı olduğumu söyledi. Eiser için büyük bir iltifat bu. Sonunda Auer'le ilişkim tatlılaştı. Yarın hep birlikte Paris'e gidiyoruz. Orada Auer'in kayınvalidesi olacağım. Bu arada Clara'nın, Zetkin'in yanından hiç ayrılmadım. Paris'te birbirimizi kollayacağız. Paris konuşmasını daha hazırlamadım ama önümde koskoca pazar günü var. Migrenim geçti. Yarınki yolculukta da iyi olacağımı umuyorum. Sevgilim, altınım, sana yoldan yazarım. Ayrıca Paris'ten de yazarım. Seni binlerce kez öperim. Her şey yolunda. Lütfen benden hoşnut ol. Senin Rosa. Bebel ve ötekiler bana Fatih diyorlar. Gümrükler sorunu için. Bavyera konusunu özellikle gündeme getirmedim. Paris'e Vledek Olzevski eliyle diye yaz. 47 Rua Biomer çift zarf lütfen. 44. mektup. Dipnot kartpostal. Bayt Gözas. 9 Eylül 1901. Her şey yolunda gitti. Benim önerim oy birliğiyle onaylandı. Dipnot, SPD'nin ikinci kongresi Poznan'ın bağlı Boy Gözas'ta yapılmıştır. Otelden ayrıldım, leş gibiydi. Bir başkasına geçtim. Salıya dönerim, şimdilik bu kadar. 45. mektup, dipnot kartpostal. Ravis, toplantıdan önce 25 Haziran 1901. Volvas raporunu düzelttim. Zosilila yazdım, buraya geldim. Yarın Berlin'e dönülmüyor. Wroclaw'a gidiliyor. Çünkü yoldaşlar benim bir gün daha kalmamı istediler. Beni ne kadar sevdiklerini tahmin edemezsin. Toplantı çok görkemli oldu. Çok yorgunum ama ne edip edip 3 gün daha dayanacağım. Sonra ver elini Jakimovski'de bir köy tavuklara yem vermeye. Senin. Dipnot Vera Zasulich 1851-1919. Rus devrimcisi, popülist hareketin çekirdeği Zemlya i Volya'nın üyesi, 1878'de Petersburg valisi General Trepov'a ateş etmiştir. Yargılanmış, suçsuz bulunmuş, yurt dışına kaçmıştır. Georgi V. Plekhanov ve Pavel Alkelsort gibi önde gelen Marksistlerle Rusya'da Marksizm propagandası yapmak amacıyla Emeğin Kurtuluşu Derneği'ni kurmuştur. 1900'den başlamak üzere Iskra'nın yayınlanması işinde Lenin'le birlikte çalışmış, 1903 bölünmesinden sonra Menşeviklere katılmıştır. Iskra, Kıvılcım, 1900'de Lenin tarafından Rus Sosyal Demokrat Partisi'nin yayın organı olarak yurt dışında kurulmuştur. 1903'ten kapandığı 1905'e kadar bir Menşevik yayın organı olarak işlev görmüştür. 46. mektup. No 1, Berlin, 6 Ocak 1902. Sevgili, dün bir numaralı mektubunu aldım. Öner'in uyarınca ben de bundan böyle mektuplarımı numaralıyorum. Doktorun tanısı konusunda yazdıkların kafama bir balyoz gibi indi. Cezayir için büyük ümitler besliyordum. Şimdi bile yerel doktorun ön tanısı ile doktor senatörünki arasındaki uyuşmazlığın yol yorgunluğuna ve kötü beslenmeye bağlanabileceğini düşünüyorum. Dipnot: Yogeyes veremli kardeşi Joseph ile Cezayir'e gitmiş, kardeşi 2 ay sonra orada ölmüştür. Hele bir hafta dinlensin, durumu pek mümkün ki düzelecektir. Bu doğrultudaki haberleri sabırsızlıkla bekliyorum. Doktor, senatör yıllardan söz etmişti ama ona güvenebiliriz değil mi? Her neyse, bırak garibim yemek yerse kurtulacağını düşünsün ve dilediğini yesin. Son çare bu. Artı hava ve güneş. Doktor kaç günde bir onu görecek? Sana Nervi'ye yolladığım ve yolda kaybolan mektuplarımdan birinde benzer bir durumdan söz etmiştim. Katuski de anlattı. Duymuştum. Kardeşi tüberkülozmuş. Umudu kesmişler. Sonra güneyde, Bozen'de, güney trollerde iyileşmiş. Şimdi Viyana'daymış ve iyiymiş. İşe bak. Daha bir sürü böyle durum var. Zavallı Potresov'u da yazmadım sana. Sonra Dietzegen var. Kardeşinle yaşıt. İtalya'da onu iyileştirdiler, sonra da Amerika'ya gitti. Oysa burada düşmek bilmeyen bir ateşle otel odalarında sürünüyordu. Ben olsam hiç de umudumu kesmezdim. Bunca felaketin üzerine bir yenisinin eklenmesinden ötürü duyduğun öfkeye, görümcemin dediği gibi özür dilerim ama ben katılamayacağım. Senin psikolojinin anlamakta her zaman zorluk çektiğim Sanskritçesi ile yazılmış bir cümle bu. Cehaletimi bağışla. Saygı ve anlayışla karşılanacak felaketler ancak annenin ölümüyle kardeşinin durumudur. Her şeyden bıktım. Artık dayanamıyorum türünden sürekli yakarmalar akılsızca yabanıl bir ruhsal intiharın belirtileridir. Tıpkı kardeşinin bedensel intiharı gibi. Aynı kendini yok etme eğilimi bu. Varlığının kökünü gerekçesiz, amaçsız kemiriyor. Gerçekten de izlemek bile insanı deli edebilir. Eğer sen bedenini düşüncesizce harcayan kardeşinin yok olup gidişi karşısında bir şey yapamamanın hiddetini yaşıyorsan, benim ne tür duygular içinde olabileceğimi bir düşün. Günden güne, yıldan yıla nasıl hiddetlendiğimi düşün. Aynı şeyi senin kendi ruhuna uygulayışını izliyorum burada ben. Sen de kendini harcıyorsun. Tek bir nedeni olabilir. Aynı yabanıl delilik. Şu sıra bu denli üzüntülüyken sana bunları yazıyorum diye bana kızacaksın ama bilirsin, iyi bir diplomat olamadım hiçbir zaman. Hem yürek doluysa ağız konuşur. Burada, evde her şey yolunda. Ancak o bitmek bilmeyen müzik gün boyu kulaklarımda uğulduyor. Şimdi bile saatlerdir bana ninni söyleyen Chopin yüzünden ne yazdığımın zar zor ayrımındayım. Kardeşine ilişkin haberleri endişeyle bekliyorum. Neden gecenin o denli geç saatlerinde bana mektup yazıyorsun ki? Gün boyu hiç zamanın olmuyor mu? O kadar geç saatlere kadar ayakta kalman gerekiyor mu? Sana erken yat diye yalvardım, o kadar. Kucaklarım senin, Rosa. Postane senin adına gelen taahhütlü bir mektubu bana vermedi, Cezayir'e gönderdiler. Lütfen kardeşinden sana gelen mektupları ne yapmamı istediğini artık yazar mısın? Ortadan kaldırayım mı, yoksa sana mı göndereyim? Hepsi de açılmamış olarak burada duruyor. Posta parası bir servet tutacaktır ve eminim içlerinde çok önemli şeyler yoktur. 47. mektup. No 8, Berlin, 20 Ocak 1902. Sevgili, dün 3 kotuskilerle Ayzerler bana geldiler. Stadthagen her zamanki gibi saat 9'da biz sofradan kalkmak üzereyken teşrif etti. Sofra bir harikaydı. Her tabakta küçük bir buket çiçek bile vardı. Tanesi 10 fenik, ortada da bir saksı sümbül. Serviste en küçük bir aksama olmadı. Önce havyarlı ekmek, korkma, yalnızca 50 fenik, alabalık ve yumurta, sosisli börekle borç çorbası, limon soslu balık, sebzeli biftek, komposto, soğukluk, peynir ve turp, kahve ile konyak. İçecek bir arada limonata. Her yeni yemek sofraya geldiğinde benimle eğlendiler, özellikle de Ayzer. Ama her şeyi silip süpürdükten sonra hep birlikte şampanya isteriz diye tutturdular. Mutfağa gittim, kardeşinin gönderdiği şişeyi çıkarttım, şaşkına döndüler. Doğal olarak şişe bitti. Singer'e oldukça iğrenç resimli bir kartpostal gönderdik. Herkes imzaladı. Saat 1:30'a kadar kaldılar. Bayan Ayzer bana nefis bir altın çerçeve içinde ailesinin renkli fotoğrafını getirmiş. Küçük masanın üzerine koydum, çok hoş oldu. Şimdi işimin başına dönüyorum, seni kocaman kucaklarım, senin Rosa. Gazete için Varski ile pazarlık ediyoruz. İlk sayı en az 4 sayfa olacak ve hemen hemen nüzet boyutlarında. Önereceğin konular var mı? Potresov'un Zari'de çıkan Kutsal Ateşin Rahibesi yazısını mutlaka oku. Bence bu yazı uluslararası Marksist jargonla değil de iyi bir Rusça ile yazılmış biricik yazı. Biraz belirsiz ama o ne tutku. Beni çok etkiledi. Bu mektup kronolojik sıralamanın dışındadır. Berlin, 13 Şubat 1902. Menümdeki turplara ilişkin eleştirilerin özür dilerim ama geçersiz. Evet, burada Almanya'da turp yalnızca peynirle ve yemekten sonra veriliyor. Bu uyanıklık numaralarından artık vazgeçsen diyorum. 48. Mektup. No 14, Berlin, Salı, 28 Ocak 1902. Sevgili, bugün 13 numaralı ve Cuma tarihli mektubunu aldım. Dün akşam toplantıya katıldım. Clara Zetkin'in konuşması fena değildi. Ama o kadar. Benim hazırladığım öneri oy birliğiyle kabul edildi. Bir kopyasını Dubreuil'e gönderdim, sevinsin diye. Zavallı Clara çok yoruldu. Bir sürü veriyi atladı, benim yazılarımdan satırı satırına alıntılar yaptığı halde adımı vermeyi de unuttu. Toplantı salonu çok büyük değildi. 500 kişi kadar vardı ve hınca hınç doluydu. Salonun yarısını, ön sıralardaki en iyi yerleri, doğal olarak Ruslar, daha doğrusu Rusya'dan gelme Kikes doldurmuştu. Onlara bakmak bile midemi bulandırdı. Clara'yı Leipzigerstik'ten Rijhaal'a kadar götürmem gerekti. Gözleri hiç iyi değil, öbür gözde de katarakt başladı ve geceleri görmekte zorluk çekiyor. Amy Stock'la randevusu vardı. Dipnot, Lubis Dublin, Fransız sosyalisti ve gazeteci. Amy Stock, SPD'nin himayesinde kurulan Çalışan Kadınlar Derneği'nin ilk başkanı. Stock, partinin kremasıyla birlikte bir Freien und Mädchen toplantısındaydı. Clara Müller, hani Mehring'lerde tanıştığım, berbat bir tısırdamayla konuşan şaire, kendi şiirlerini okudu. Erkan eksiksiz Rein Halen'deydi. Auerler, Gradnüller, dipnot, George Gradnüller, SPD'nin sağ kanat üyelerinden. Daha sonra Warwas'ın yayın kurulundan. Eisenerler, Stadthagen vesaire. Ben hemen savuşmaya davrandım ama bırakmadılar. Eve birlikte yürürüz diye ısrar ettiler. Hepsi 6 kaplık ziyaretimle dalga geçti.